Ayrım 4 Kartal Kondu Jack Higgins Sayfa 48 Bir akşam opera dönüşü, iki yanına ıhlamur ağaçlar sıralanmış, caddeden ağır ağır yürüyerek geçerlerken, Mayer gayet sakin bir tavırla Upware'de çalıştığını açıkladı ve Joanna'ya da bu örgüt adına İngiltere'de görev almak isteyip istemeyeceğini sordu. Joanna hiç düşünmeden hemen olumlu cevap verdi. Kadının vücudu o güne kadar hiç tanımadığı garip bir heyecanla tir tir titriyordu. Demek 60 yaşında casus sıfatını kazanacaktı. O sevimli yüzü, tweed eteği, kalın kazağı, siyah papuçlarıyla soylu bir İngiliz hanımefendisi görünümünde olan bu kadın Almanların hesabına casusluk yapacaktı. Bu ak saçlı, şirin görünüşlü kadının evindeki çalışma odasında camekanlı bir dolabın arkasında küçük bir telsiz vericisi Londra'daki İspanya Büyükelçiliğinde bir yardımcı vardı. Joanna'nın raporları diplomatik çantayla Madrid'e gönderiliyor, oradan da Alman gizli haber alma örgütüne teslim ediliyordu. Joanna Gray'in çalışmaları gerçekten başarılı olmuştu. Kadın Gönüllüler Örgütü'ndeki çalışmaları da birçok askeri kuruluşa rahatça girip çıkmasını sağlıyordu. Ve Norfolk'taki RAF, Kraliyet Hava Kuvvetleri merkezlerine ve daha başka ayrıntılı bilgiyi şeflerine bildirmişti. Joanna en büyük başarısını da 1943'te sağlamıştı. O yılın başlarında RAF iki yeni bombardıman uçağını denemeye başlamıştı. Kör uçuş yapan bu uçaklar Almanya'ya karşı girişilecek gece hava akınlarında büyük başarı sağlayacaktı. Bunların en önemlisi Obuay'dı. İngiltere'deki iki yer istasyonuyla bağlantılı olarak görev yapıyordu. İstasyonlardan biri Dover'daydı ve Fare adıyla tanınıyordu. İkincisi ise Norfolk'un kuzeyinde Cromer'deydi ve Kedi adıyla biliniyordu. RAF personelinin şu Kadın Gönüllüler Derneği'nde çalışan sevimli ihtiyar kadına hiç çekinmeden bildikleri her şeyi anlatmaları inanılacak gibi değildi. Bayan Gray, Cromer'deki Obua karargahına zaman zaman uğrayıp kitaplıktan bir iki kitap alıyor, kantininde çay içiyordu. Bu arada yaşlı kadın da minyatür kamerasını çalıştırıyordu. İspanyol elçiliğindeki katip Senyor Dorca'ya bir telefon etmekle işi bitiriyordu. Günübirliğine trenle Londra'ya kadar gitmek ve Green Park'ta bir adamla buluşmakla mesele kapanıyordu. Obua ile ilgili ayrıntılı bilgi 24 saat içinde İspanyolların diplomatik çantası içinde İngiltere'den ayrılıyordu. 36 saat sonra da sevinçten ağzı kulaklarına varan Hans Mayer dosyayı Cannaris'in masasına bırakıyordu. Hans Mayer sözlerini tamamladığı zaman Ruddle not tutmak için kullandığı kalemi elinden bıraktı. "Müthiş bir kadın bu," diye mırıldandı. "Gerçekten pek de ilginç. Bir şey soracağım, bu kadının bilgi ve kültürü nasıl, ne kadar eğitim görmüş?"
"Yeterli Sayın Albay, 1936 ve 37 yıllarında Reich'ta tatil yaptı. İki ziyareti sırasında da belirli bazı konular üzerinde bilgi edinmesi sağlandı. Şifreler, telsizin kullanılışı, kamera kullanmak, belli başlı sabotaj türlerinin tekniği gibi konularda eğitildi. Morse alfabesi dışında fazla bir teknik yetenek sahibi değildi. Diğer taraftan onun çalışmalarının fiziksel güce ihtiyaç göstereceği de düşünülmemişti."
"Evet, bu zaten belli. Silah kullanmasını biliyor mu bari?"
"Buna da fazla ihtiyaç yoktu. Çok usta bir nişancıydı. Daha 10 yaşındayken 50 metre uzaklıktan bir geyiğin gözüne nişan alabilecek durumdaydı."
Ruddle başını salladı, boşluğa bakıp kaşlarını çattı. Mayer de sözlerini sürdürdü.
"Burada özel bir görevin verilmesi mi söz konusu Sayın Albayım? Belki benim size bir yardımım dokunabilir."
"Şimdilik bir şey yok, fakat yakın bir gelecekte sana ihtiyacım olabilir. Ben sana haber veririm. Şimdilik Joanna Gray ile ilgili dosyaların tümünü buraya getir ve yeni bir emre kadar da telsiz haberleşmesi yasaklanmıştır."
Mayer şaşkına dönmüştü. Birden kendini tutamadı.
"Aman Sayın Albayım, çok rica ederim. Eğer Joanna Gray'in başı dertteyse bana açıklayın."
"Hayır, katiyen öyle bir şey yok."
"Tabii, tasalanmakta haklısın. Ama şu anda başka bir şey söyleyecek durumda değilim. Yüksek düzeyde güvenlik meselesi söz konusu olunca iş değişiyor Mayer."
Mayer hemen kendini toparlayıp özür dilemeyi başarabildi.
"Elbette Sayın Albayım, bağışlayın beni. Yaşlı kadının bir dostu olduğum için telaşlandım."
Mayer odadan çıktı. O gittikten bir iki saniye sonra Hofer elinde dosyalar, koltuğunun altında kıvrılmış haritalarla antreden içeri girdi.
"İstediğiniz bilgi burada Sayın Albay. Ayrıca İngiliz Amirallik Dairesi'nin kıyı bölgelerini kapsayan haritalarını da getirdim. 108 ve 106 numaralı haritalarda aradığınızı bulacaksınız.
Ben Mayer'e Joanna Gray hakkında neler biliyorsa hepsini anlatmasını ve bundan sonra telsizle haberleşmekten vazgeçmesini söyledim. Bundan sonrasını sen yürüteceksin.
Ruddle şu bitmez tükenmez Rus sigaralarından bir tane aldı. Hofer'de Rusların 7.62'lik mermi kovanından yapılmış bir çakmakla sigarayı yaktı.
O halde işi sürdürüyoruz değil mi Sayın Albay?
Ruddle sigarasının dumanlarını savurdu, sonra tavana baktı.
Sen Jung'un eserlerini bilir misin Carl?
Sayın Albay, benim savaştan önce iyi cins bira ve şarap sattığımı biliyor olmalı.
Jung, rastlantı adını verdiği durumdan söz eder. Bazen tam zamanında karşılaşılan rastlantılar olayların akışını değiştirebilir. Bu durumda olayların çok daha başka amaçlar güttüğünü belirler.
Hofer nazik bir tavırla, Sayın Albayım diye mırıldandı.
Şu olayı ele alalım. Tanrı'nın koruduğu Führer'in beyninde bir fırtına esiyor ve o çılgınlık anında bize Scorsese'nin Gran Sasso'da yaptıklarını bizim Churchill'i ele geçirmek için uygulamamızı öneriyor. Hem de Churchill'i ölü mü diri mi istediğini de açıklamıyor. Derken rastlantı o iğrenç kafasını gündelik AVV raporlarından birinin sayfalarından çıkarıveriyor. Churchill'in bir hafta sonunu kuytu bir yörede, kıyıdan 7-8 mil geride sakin bir köyde geçireceği bildiriliyor.
Ne demek istediğimi anlıyor musun? Başka zaman olsa Bayan Gray'in raporu 5 para etmezdi.
O halde işi sürdürüyoruz değil mi Sayın Albay?
Ruddle galiba artık işi kader eline almışa benziyor Carl dedi. Bayan Gray'in raporlarının bize ulaşması ne kadar sürüyor demiştin?
Eğer Madrid'de raporu alacak biri beklerse 3 günde elimize geçiyor Sayın Albay. Güçlüklerle karşılaşılsa bile süre 1 haftayı aşmıyor.
Peki kadınla ne zaman telsiz bağlantısı kurulacak, programını biliyor musun?
Bu akşam Sayın Albay.
Güzel, ona şu haberi yolla. Ruddle tekrar başını kaldırıp tavana baktı. Derin derin düşünceye dalmıştı. Düşüncelerini bir noktada toplamak istiyordu. 6 Kasım'da gelecek olan ziyaretçinizle çok yakından ilgileniyoruz. Onunla tanışmak için bazı arkadaşları yollayabiliriz. Belki bu arkadaşlar onu kendileriyle birlikte dönmeye razı edebilirler.
Hepsi bu kadar mı Sayın Albay?
Sanırım öyle.
Günlerden çarşambaydı ve Berlin'de yağmur yağıyordu. Ama ertesi sabah Peder ve Recker St. Mary Kilisesi'nden topallaya topallaya çıkıp Studley Constable kasabasını bir boydan boya yürüyerek geçtiği zaman güneş çıkmıştı. Ve fevkalade güzel bir sonbahar günü başlamıştı. O tarihte Philip Vereker uzun boylu soluk benizli 30 yaşlarında bir genç adamdı. Siyah cübbesi benzini daha da sarı gösteriyordu. Topallaya topallaya yürürken de acıyla gerilmişti. 4 ay önce bir askeri hastaneden taburcu edilmişti adamcağız. Harley Caddesi'nde çalışan ünlü bir cerrahın küçük oğluydu. Cambridge'de öğrenim yaptığı sırada başarılı bir ilim adamı olacağını ispatlamıştı. Onu parlak bir geleceğin beklediğinden kimsenin kuşkusu yoktu. Derken ailesini çok üzen bir girişimde bulunmuş, papaz olmaya karar vermişti. Roma'daki İngiliz Papaz Koleji'ne gitmiş, sonra da İsa Derneği'ne girmişti. Orduya da 1940 yılında bir papaz olarak katılmıştı ve nihayet paraşüt birliğine atanmıştı. Savaşı da sadece bir kez, o da 1942 yılının Kasım ayında 1. Paraşüt Tugayı'na bağlı birliklerle Tunus'un 10 mil ötesindeki Oudna Havaalanı'nı ele geçirmek amacıyla paraşütle atladığı zaman gerçekleşmişti. Sonunda tam 50 millik düz bir arazide savaşa geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Bu arada yerden ve havadan ağır saldırılara uğramışlardı. Paraşütle atlayanlardan 180'i sağ salim dönebilmişti. 260 paraşütçü ise dönmemişti. Sağ dizine girip kemiklerini paralayan mermiye rağmen Peder Vereker talihlilerden biri sayılırdı. Bir hastaneye vardığı zaman bacağında kangren başlamıştı. Sol ayağının kesilmesi gerekiyordu. Peder Vereker hastaneden sakat bir asker olarak çıkmıştı. Vereker son günlerde neşeli görünmekte güçlük çekiyordu. Bacağının ağrısı artık hiç geçmez olmuştu. Ama Park Cottage'a yaklaşıp da Joanna Gray'in bisikletine binmeye hazırlandığını görünce her şeye rağmen gülümsedi.
Joanna, nasılsın Philip diye sordu. Kaç gündür ortalıkta görünmüyordun.
Giovanna Tuita tek balıkçı bir kazak giymiş, üzerine de sarı renkle bir yağmurluk geçirmişti. İpekli bir eşarp ak saçlı başını örtüyordu. Güney Afrika'da geçirdiği günlerden kalma yanık teniyle gerçekten pek hoş ve zarif bir kadındı. Barker iyiyim dedi, her şey bir yana, sıkıntıdan yavaş yavaş ölüyorum. Seni son görüşümden beri bir tek haber alabildim. Kız kardeşim Pamela vardı ya, ondan söz ettiğimi hatırlıyor musun? Benden 10 yaş küçüktür. WAAF'te onbaşıydı.
Bayan Gray elbette hatırladım dedi. Kardeşine ne oldu?
Buradan yani Pangburn'dan 15 mil ötedeki bombardıman üstüne atandı. Böylece arada sırada da olsa kardeşimin yüzünü görebileceğim. Bu hafta sonunda eve gelecek. Seni onunla tanıştırayım.
Giovanna Gray bisikletine bindi. Ben de hafta sonunu iple çekeceğim.
Barker umutla sordu. Bu akşam satranç var mı?
Neden olmasın? Saat 8'e doğru gel, birlikte yemek de yeriz. Şimdi gitmek zorundayım.
Giovanna Gray ırmak boyunda pedal çevirip gözden kayboldu. Köpeği Patch de peşinden geliyordu. Kadının yüzü şimdi ciddileşmişti. Bir gece önceki telsiz bildirgesi onu pek şaşırtmıştı. O kadar ki bir hata yapmadığından emin olabilmek için şifreyi tam 3 kez çözmüştü. Gözüne de hiç uyku girmemişti. Saat 5'e kadar gözünü bile kırpmamış, yattığı yerden Lancaster'ların denizi aşıp Avrupa'ya gidişlerini, birkaç saat sonra da dönüşlerini dinlemişti. İşin asıl garip yanı da nihayet uykuya dalar gibi olduktan sonra sabahleyin 7.30'da dipdiri ayağa kalkabilmesiydi. Sanki ilk kez gerçekten önemli bir görev yüklenmiş gibiydi. Bu öylesine inanılmaz bir şeydi ki, Churchill'i kaçırmak, onu korumakla yükümlü olanların burunlarının dibinden başbakanı kaçırmak inanılacak şey değildi. Giovanna Gray kahkahalarla güldü. Ah o Allah'ın belası İngilizler, bu işten hiç hoşlanmayacaklardı. Tüm dünya şaşkına dönünce İngilizler de fena halde bozulacaklardı. Bayan Gray ırmağın kıyısını izleyerek tepeden aşağı indikten sonra ana yola sapmıştı. Bu sırada arkasından bir korna sesi geldi ve büyük bir araba yolun kenarına geçti. Direksiyon başındaki adamın kocaman bir beyaz bıyığı vardı ve her Allah'ın günü şişeler dolusu viski içenlere özgü bir renk almıştı teni. Muhafız birliğinin yarbay üniformasını giymişti. Neşe içinde günaydın Giovanna diye seslendi. Bu karşılaşma gerçekten tam bir şans eseri olmuştu. Giovanna Gray'i aynı gün Studley Grange'e gitmek zahmetinden kurtarmıştı. ''Günaydın Henry.'' Giovanna Gray böyle dedikten sonra bisikletinden indi. Adam da arabadan inmişti. ''Cumartesi akşamı birkaç kişi bizde toplanacak. Bridge falan oynayacağız. Daha sonra da yemek yiyeceğiz. Öyle resmi bir toplantı değil bu. Jean, senin de bizimle beraber olmak isteyeceğini düşündü.''
Eksik olmasın, gelmek isterim tabii. Jean şimdi kim bilir nasıl harıl harıl hazırlık yapıyordur değil mi?
Sir Henry bozulur gibi oldu, sesini alçaltarak ''Aman bundan kimseye söz etmedin değil mi?'' diye sordu.
Giovanna Gray adam akıllı şaşırmış görülmeyi başardı. ''Elbette kimseye söz etmedim. Hatırlarsan bu sırrın aramızda kalmasını istemiştin.''
''Aslında bunu sana da açmamalıydım. Fakat sana sonsuz güvenim vardı Giovanna.''
Sir Henry kolunu kadının beline doladı.
''Aman ihtiyar kızım benim, hatırım için cumartesi gecesi dilini tutacaksın değil mi? Davetlilerden herhangi biri koku alacak olursa haber çarçabuk çevreye yayılır.''
Giovanna Gray sakin bir tavırla ''Senin uğruna her şeyi göze alabilirim, sen de bunu pekala biliyorsun.'' dedi.
''Gerçekten her şeyi göze alır mısın Giovanna?''
Adamın sesi birden değişmişti. Giovanna erkeğin kalçasının vücuduna değdiğini hissetmişti. Sir Henry titriyordu ama birdenbire geri çekildi.
Artık gitmek zorundayım. Holt'ta kumandanlarla bir toplantı yapacağım.
Başbakanı burada ağırlamak düşüncesi seni kim bilir nasıl da heyecanlandırıyordur.
Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu çok büyük bir onur bizim için. Başbakan burada biraz resim yapmayı istiyormuş. Grange'deki manzaranın ne kadar güzel olduğunu bilirsin. Sir Henry arabanın kapısını açıp içeri girdi. Ha say, sen ne tarafa gidiyorsun?
Giovanna Gray de bu soruyu bekliyordu zaten. Ha, gene kuşları izlemeyi tasarlamıştım. Gray'e ya da bataklığa kadar gidebilirim. Ne tarafa gideceğimi tam kararlaştırmış değilim. Şu sırada ilginç göçmen kuşlar var.
Aman gözlerini aç, kuşlarını iyi izle.
Sir Henry'nin yüzü ciddileşmişti.
''Ve sana dediklerimi sakın aklından çıkarma.''
O çevrenin Bölge Koruma Birliği'nin kumandanı olması nedeniyle bölgedeki kıyı savunması ile ilgili planlar ondaydı. Mayınlanan kumsalların listesini ve daha da önemlisi mayınlandığı inancı yaratılan kumsalların da isimlerini o biliyordu. Bir keresinde de Sir Henry sırf yaşlık adına bir iyilikte bulunabilmek için haritanın başında tam 2 saat çalışıp kuş gözetleme yerlerini saptamıştı. Giovanna Gray her Allah'ın günü koşulların değiştiğini biliyorum dedi. Belki de şu ünlü haritalarını toplayıp benim eve gelmeye fırsat bulursun da bana durumu daha kolay anlaşılacak bir biçimde anlatırsın. Sir Henry'nin gözleri parlamıştı. Böyle yapsam hoşuna gider mi acaba?
Tabii gider. Bak bugün öğleden sonra evdeyim.
Sir Henry yemekten sonra gelirim dedi. 2'ye doğru gelmeye çalışırım. Sir Henry arabanın el frenini indirdi ve arabayı hızla oradan uzaklaştırdı. Giovanna Gray de tekrar bisikletine bindi, ana caddeye doğru yoluna devam etti. Patch de arkadan koşuyordu.
Zavallı Henrycik, Giovanna ona gerçekten enik onu düşkündü.
Adam tıpkı bir çocuk gibiydi ve onu idare etmek de gayet kolaydı. Giovanna Gray yarım saat kadar sonra kıyıyı izleyen yoldan ayrıldı, Hobbs End adıyla bilinen bataklığa doğru yol aldı. Burası deniz yosunlarından ve çamurdan oluşan yabancı bir dünyaydı. İnsan boyunu geçen yosunların bulunduğu bu yörede sadece kuşlar yaşıyordu. Sibirya'dan gelen yaban kazları kış aylarını burada geçiriyorlardı. Yolun yarısında bir duvarın arkasına gizlenmiş bir ev vardı. Evin önünde 2-3 küçük çam ağacı göze çarpıyordu. Bu ev büyükçe ahırı ve ek binalarıyla bayağı göz alıcıydı. Ama pancurlarının hepsi sıkı sıkı kapatılmıştı. Ve bu haliyle terk edilmiş bir bina izlenimini yaratıyordu. Burası bataklık bekçisinin eviydi ve 1940'tan beri de buraya bekçi atanmamıştı. Giovanna Gray bisikletinden inip aracı ağaçlardan birine dayadı. Biraz ileride kumluk bir saha vardı. Bunun ötesinde de denize doğru uzanan dümdüz bir kumsal göze çarpıyordu. Giovanna Gray uzaktan burunu seçebiliyordu. Yaşlı kadın kamerasını çıkarıp çeşitli açılardan bir sürü fotoğraf çekti. İşini bitirdiği sırada köpek ağzında küçük bir sopa getirdi. Sopayı büyük bir dikkatle Giovanna'nın ayaklarının dibine bıraktı. Yaşlı kadın eğildi, şefkatle hayvanın kulaklarını okşadı.
''Evet Patch'' diye hafifçe mırıldandı. ''Bunun gerçekten işimizi göreceğine inanıyorum.''
Giovanna Gray sopayı kumsala gitmeyi engelleyen dikenli tele doğru fırlattı. Patch de mayınlara dikkat kelimeleri yazılı bulunan tabelanın önünden hızla geçip kumsala koştu. Henry Willoughby'den Allah razı olsun, onun sayesinde kumsalda bir tek mayın bulunmadığını öğrenmişti. Giovanna Gray'in solunda büyüyecek bir beton siper ve bir makineli tüfek mevziği vardı. İkisi de tam bir harabe halindeydi. Çam ağaçlarının arasındaki boşlukta yer alan tank tuzağı da rüzgarın getirdiği kumlarla dolmuştu. 3 yıl önce yani Dunkirk CX faciasından sonra herhalde burada asker mevzilenmiş olmalıydı. Hatta 1 yıl önce bile nöbetçi muhafız vardı ama şimdi kimsecikler kalmamıştı. 1940 yılının Haziran ayında Wash'tan Roy'a kadar olan 20 millik bir alan savunma bölgesi ilan edilmişti. Orada yaşayanlar özgürlüklerinde herhangi bir kısıtlama yapılmamıştı ama dışarıdan gelenlerin ziyaret nedenlerinin gerçekten tutarlı olması gerekiyordu. Zamanla her şey değişmişti ve şimdi yani aşağı yukarı 3 yıl sonra artık hiç kimse kurallara uymaya zorlanmıyordu. Zira gerçekte buna gerek kalmamıştı. Giovanna Gray tekrar köpeğini okşamak için eğildi.
''İşin aslı nedir biliyor musun Patch?'' diye mırıldandı. ''İngilizler artık istilaya uğrayacaklarına ihtimal vermiyorlar.''
4. ayrımın sonu. Sayfa 58.